Ayrım 26.
Agesilaos'un söylediklerini ve Louis'in tahminlerini duyunca çılgına döndüm. Fena köşeye sıkışmıştım. İçimde, midemde bir şeylerin döndüğünü hissettim. Sanki mideme kramp girmişti. Ama Agesilaos ısrarla devam ediyordu. Sahi bir şeyler yazdığın için mi sana yazar diyor, sana hep yazar diyor. Ben seni vicdan azabından da güya bunu Agesilaos'a yapmamalıyım, ona bir kelek yapmamalıyım düşüncesinden de kurtarmak istiyorum. Çünkü biliyorum böyle düşünmesen şimdiye kadar çoktan Marta'yı elimden alırdın. Ama böyle ayrıntılar hiç umurunda olmayan Lyakopoulos kızı kapacak. Marta o puşta değmez. Sana bir tek şey söyleyeyim. Burada herkes aldığı arsaya kat karşılığı %40 verir. Bu serseri ise annemi %30'la kazıkladı. Herif hayvan mı değil mi? Hatırlıyorum, sahne başladığından daha kötü bir şekilde bitti. Hep kararsız ve o zamanlar kayınpeder Nikolaidis'in sağladığı küçük hesaplar peşinde olan bense ne Yulia'yı bırakmaya ne de Marta'yı hayal etmeye cesaret edebildim. Yani bir an için bunu düşündüm ama bu fikirden o kadar çok ürktüm ki bunu Yulia'ya, kayınpedere kim söyler, nasıl sıvışırsın, Marta'ya nasıl söylersin? Tam hızla geri çark ettim. Ama sahneyi önce beni damatlığımı prova yapmaya çağıran babam bana yeni bir takım dikiyordu, sonra da çalınan kapı zili bozdu. Yani tam konuşmamız acıklı bir havaya bürünmüşken uzolar, sigaralar, ne yapacağını bilememek, tam bu dediklerin olmaz Agesilaos, Marta seni öyle kolayca bırakmaz diyecektim, zır kapı zili. Gelen Marta'ydı. Kayıp Agesilaos'u almaya gelmişti. Gel eve gidelim dedi. Beni nasıl buldun? Andoniadis'ten. Evine uğramadın mı? Bana telefon açıp haber verdi. Koş bir arabanın altında kalacak dedi. Kalk gidelim. Agesilaos'un kalkıp yalpalayarak Marta'nın peşinden gittiğini görünce sanki dayak yemiş, sahibinin peşinden vicdan azabı çekerek giden küçük bir köpek gördüğümü sandım. Giderken Marta bana o acımasız bakışını fırlatmayı unutmadı. Sana ne delilikler anlattı bilmiyorum ama lütfen hepsini unut. Çılgın monologlarını açıklamamdan korkan Agesilaos korku içinde ''Hiçbir şey söylemedim'' diye bağırıyordu. Anladığım kadar Marta onun bana anlattığı çılgınca şeylerin tümünü biliyordu. Agesilaos bıraktığı mektubu cenazeden sonra çekmek atında annesinin önünde, annesinin bu arada bize pişirmiş olacağı geleneksel kahvemizi içerken okumamızı vasiyet etmişti. Annesinin de mektup okunurken orada olmasını istemesini çok garipsemiştim. Aramızdan hala onu dostu olarak gören herkesin eşini almadan, bunun altını çiziyordu, onun evine gitmesini ve kabul ederse Marta'nın okumasını istediği mektubu dinlemesini söylüyordu. Neredeyse hepimiz gittik. Halimiz perişan olmasına, aramızdan birçoğumuz diğerlerini çekememesine, bu mektubun bizi rezil edeceğini bilmemize rağmen gittik. Acınacak haldeydik derler ya, tam öyleydik. Hepimiz sessiz, ne yapacağını bilemez, sıkıntılı, boğazımız düğümlenmiş, endişe, korku ama aynı zamanda merak da doluyduk. Bize nasıl söveceğini, bize ne kadar rezil edeceğini bilemiyorduk. Nefes bile almıyorduk. Louis'in bile rahatsız olduğunu görebiliyordun. Tabii namussuz, eğer neler olacağını biliyor ve rol yapmıyorsa. İyi kötü kanepelere, sandalyelere, taburelere oturduk. Senaryoda belirtildiği gibi annesi bize kahvelerimizi ikram ettikten sonra onu Agesilaos'un oturup Papastratos ve denizi seyrettiği koltuğa oturttuktan sonra da, zaten bunu da istemişti, Marta mektubu okumaya başladı. Mektuptaki her paragraf aynı cümleyle başlıyordu. Ölüyorum alçak herifler, namussuz insanlar. Kaldığımız yerden mektuba dönelim şimdi. Dayanamıyorum. Marta'yı tanımam şanssızlık. Beynimden bir şeylerin gitmesi şanssızlık. Beynimin içinde gıcırtılar ve feryatlar duyuluyor. Hiç amortisörü bozuk arabayla seyahat ettiniz mi? Ben öyle hissediyorum. Bir de sanki bana bir pompa bağlamışlar da beni boşaltıyorlar. Andoniadis, kartpostaldaki güneşin batışının beni sona götürdüğünü söyleyecektir. Hayır, Marta rahat uyu, vicdan azabı çekme. Ayrıca bu dünyadan tiksinip giden aziz rolünü de oynamıyorum. Tamam, tiksindim, herkesten, her şeyden ve kendimden. Ama hayır alçak herifler, ben bu yüzden gitmiyorum. Öyle olsa Marta, Lyakopoulos seni kendi evine kapattığında intihar ederdim. Demek ki bilmiyormuş gibi yapsa da biliyordu. Herhalde birileri ispiyonlamıştı. Hepimiz ondan kuşkulandığımız, farkında olmadan bakışlarımızı ona yönelttiğimiz için Lazaris, Marta'nın sözünü kesip kendisinin ispiyonlamadığını, gülünç olmamamızı söyledi. Mektubun devamında Agesilaos benim evime gelip Marta ile evlenmemi önerdiği gün aramızda geçen her şeyi aynen anlatmaya başladı. Ama salak herif yine cesaret edemedi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar, hatta onu banyoya koyduğumu da, Marta'nın gelip onu almasını da anlattı. Hayvan Liakopoulos'un annesinin arkasından yediği yüzdeleri de açığa vurdu. Louis denizin büyüsünden söz ederken bu üç kağıtçı, kolaycı herif sadece denizden ne kadar para kazanacağını düşündüğü için armatörlüğe soyundu. Marta gibi bir kıza herifin parası ve evlerinin çekici gelmesi yazık. Çünkü Marta'ya Liakopoulos'un aklının çekici gelmesi mümkün değildi. Tabii o meşhur penisi çekici gelmediyse. Bunu da yazmıştı. Mektubunda yine utanmazlar üçlüsü Lazaris, Mosos ve Liakopoulos'tan Louis'in şiir yazdığı denizi ticari filo ve para olarak gören bu heriflerin hiç tereddüt etmeden dev krediler almak uğruna aşağılık heriflerle işbirliği yapmalarından, babalarının anılarının da geçmişlerinin de güme gitmesinden söz ediyordu. Bize aşağılık herifler deyip duruyordu. Bizleri toz etmişti. Ne kadar rezil olduğumuzu anlatamam. Yer yarılsın da içine girelim diye dua ediyorduk. Tabii beyefendi rolünü oynamaya devam ediyorduk. Sanki okunanları duymuyorduk. Sanki mektup bizimle ilgili değildi. Annesi ise taş kesilmiş, gözlerini o kadar çok açmıştı ki sanki gözleri yuvalarından fırlayacaktı. Ağlamıyordu, dinliyordu. Tam o anda neden Agesilaos'un mektup okunurken annesinin de orada olmasını istediğini anladım. Tanrı, yargıç, eleştirmen rolünü oynamasını istiyordu. Mektup uzadıkça uzuyordu. Sonunda yine bana geldi. Eğer Manolopoulos gelmezse herhalde gelmez. Çünkü zor durumlardan kaçınır. Ona söyleyin, Tasula'ya yazdığı bir mektup sağdaki komodinin çekmecesinde duruyor. Mektubu kendisine verin ki tekrar okuduğu zaman ne kadar salak olduğunu anlasın. Belki de yazdığı mektupta kullanır. Çünkü bu adi herif sadece Julia ile evlenmiş olması bile kendisine adi deme hakkını veriyor. Hepimizi ve hikayelerimizi yazdığı boktan kitap için malzeme olarak görüyor. Ama ben ölümümle onun ilham kaynağını kesiyorum. Artık vampir Manolopoulos'a başka hikaye yok. Aşağılık herif beni özlediği için değil, ağzından laf almak için evine davet ediyordu. Hepimizi otopsiye hazır birer ceset, canlı ceset gibi görüyor. Bizi birer birer morga koyup neşterlerini ve mesafesini alıp çalışmaya başlıyor. Aşağılık herif cesetler üzerinde çalışıyor. Böylesi işine geliyor, acı çekmiyor, paylaşmıyor, umursamıyor. Aşağılık herif Manolopoulos bu sahneyi kitabındaki hangi bölüme koyacağını biliyorum. Ayrıca sen ve Marta yıllar sonra boktan bir otelde karşılaştığınızda yaşayacağınız sahneyi, hatta kelimesi kelimesine neler söyleyeceğinizi de biliyorum. Louis hiç yanılmadı. Böylece istesen de istemesen de bir gün bu sahne oynanacak ve serseri o sahne kitabındaki en iyi sahne olacak. Bu yüzden hiçbir zaman bu kitabı bizim takımın yazdığını unutma. Bunu hatırla. Kanla, spermle, sidik ve bokla. Evet ulan, hatta bir keresinde ben ve Louis Efzun askeri kılığına girmiş, Sindagma meydanında turist kızları beceriyorduk. Louis'in babasının Amerikalı bir yetkiliyle işi pişirip 1945'te UNRRA'dan koskoca sandıklar yürüttüğünü biliyor muydun? UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkınma Kuruluşu'nun kısa adı. Kuruluşun amacı savaştan zarar görmüş uluslara yardım etmekti. Çevirenin notu. Birçok kişi Barba Petros'un gerillalarla dağa çıktığını sanıyordu. Oysa o Tesalya köylerinde sandıkları satıyordu. Herhalde Barba Retsinas'ı o işe sokanın da Tavaras olduğunu bilmiyordun. Yaptığı karın çoğunu Tavaras'ın yediğini, hatta Barba Retsinas kendi payını istemeye gittiğinde Tavaras'ın "Bas git, ben zıp çıktı ve hırsız değilim" dediğini de herhalde bilmiyorsun. O yıllarda Tavaras, Barba Retsinas'ın damadını harcamış olmasına rağmen Manolopoulos açlık insana neler yaptırıyor. Kimseyi de suçlamıyorum. Tamam, o yıllarda Barba Retsinas işsizliğe, açlığa, korkuya boyun eğdi. Ama ben kimseyi suçlamıyorum. Lazaris'in Pişiko'daki yeni evine gittiniz mi? Aşağılık herifler, bunu yükseklere vardığınız için sizi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Ben aşağılarda kaldığım için de sizi kıskanmıyorum fırlamalar. Ama oraya gidip porno fotoğrafları nereye saklayıp mastürbasyon yaptığını görün diye söylüyorum. Evet ulan, ben ve Louis bir keresinde onu gözetleyip mastürbasyon yaptığını gördük. Fotoğrafları çekmecelerin, kitapların içinde saklıyor ve mastürbasyon yapıyor. Marta da bu fotoğrafları keşfetti. Şu anda sizin önünüzde duruyor, itiraf etsin. Ben ona söylediğimde bana inanmamış. Sonra bir keresinde Lazaris, Marta'yı evine davet edip onu sıkıştırmaya kalktığında fotoğrafları gözleriyle görmüş. Evet, adi herif kuşunu bile Marta'ya göstermiş. Eteğinin üzerine de boşalmış. Onu uzaklaştıramadan en azından bana öyle söyledi. Herif eteğinin üzerine boşalmış. Ama anasını hala göçmen mahallesindeki bodrumda yaşatıyor. Bu yüzden size sidik, kan, sperm ve bok diyorum. Sen de Manolopoulos kimlerle özdeşleştiğini bil diye. Buna rağmen bugün sona yaklaşmışken her şeyi anlayabiliyorum. Her şeyi affediyorum. Lazaris'e sorun bakalım. 1966'da onu Hilton'daki Cuntacı Konstantopoulos'un bir konuşmasından çıkarken gördün mü görmedin mi? Ona sorun. O zaman ispiyonlamamış olsam da benim de canım var piç kuruları. Onu gördüm. Panayotaros'a sorun. Evinde kralın fotoğrafını asıyor muydu, asmıyor muydu? Antigone daha iyi bilir. Tabii Barbara Retsinas bilmezlikten geldi. Panayotaros herkesin işine geliyordu. Cebin dolu olduğu zaman herkes seni beğenir. Manolopoulos sen bunları iyi bilirsin. Ama yazacak mısın? Andoniadis neden Louise'i görmek bile istemiyordu biliyor musun? Tabii sadece UNRRA hikayesini damadı Drakopoulos ispiyonladığı zaman duyduğu nefretten değil. Daha çok bir zamanlar Louise'in 7 ayın Madonna'sı kız kardeşi Tatiana'yı becerdiğini öğrendiği için ondan nefret ediyordu. Tabii sen bunu da bilmiyordun. Drakopoulos Louise'in çocuğunu büyütüyor. Eğer mektup okunurken oradaysa o da bunu ilk kez öğrenmiş olacak. Adi herifin hepimiz için neler şakıdığını anlatmak mümkün değil. 7 ayın Madonna'sı, Andoniadis'in kız kardeşini hatırladım. Tıpkı Rita Hayworth'a benziyordu. Hatta ondan bile güzeldi. Arkadaşlarımızın kız kardeşleri arasında en güzeliydi. Hepimiz Pire'deki Ayasofya semtinin Greta Garbo'su olacağına inanıyorduk. Şaka maka buna kendisi de inanıyordu. Boşuna da inanmıyordu. Bir ara onunla oynaşan Louise de onu bu yüzden kaybetti. O zamandan beri zengin olan salça fabrikatörü Drakopoulos kızı kapmıştı. Hatta birkaç saniye içinde kapmıştı. Tam hangi dönemdi hatırlayamıyorum. Tabii ki Litsa'dan önceydi ama Aleka'dan önce mi sonra mıydı? Tek bildiğim bir keresinde Madonna'sını gizlice elde edip bundan çok gurur duyduğuydu. Greta Garbo olacaksın Madonna'cığım. Louise ona Madonna adını takmış, doğru Drakopoulos'a gitmişti. Tabii biz o zamanlar aralarındaki ilişkiyi hiç bilmiyorduk. Her şey gizli saklıydı. Kızla birlikte salça fabrikasına gidip Drakopoulos'u salçalarının pazarlamasını yapmak için ikna etmeye çalıştı. Drakopoulos Madonna'yı görür görmez onu ilk kez görüyordu. Aklı başından gitti. O yıllarda bize çok yakın değildi. Louise'in de ne kadar berbat durumda olduğunu da görmüştü. Her neyse Louise salçaları verip Madonna'yı kapmaktan çekinmedi. Kaşla göz arasında. Böylece Louise hayatının kadınını kaybetti. Ona hayatımın kadını derdi. Madonna da Greta Garbo olma fırsatını. Birden tuvalete gitmek istemiş. Drakopoulos ona tuvaleti gösterene kadar fabrikanın diğer ucundaymış. Nerede sabun, nerede havlu bulacağını gösterene kadar Madonna taraf değiştirmiş ve o anda Drakopoulos'un hayatının erkeği olmasına karar vermiş. Bu işin olumlu olumsuz yanlarını hemencecik hesaplayıp seçimini yapmış. İşte tam o anda da Louise onu becermeye karar vermiş. Daha sonra bana yeminler edip intikam almak için değil kuzen hayır ama benim de bir çocuğum olsun ve daha insanca koşullarda büyüsün istiyordum demişti. Tabii Drakopoulos o da yemin ediyordu. Louise ile Madonna arasında ne tür bir ilişki olduğunu bilmediğini savunuyor. Bilse asla ona asılmayacağını söylüyordu. Fakat bana bütün bunları çok sonra anlatan Louise, aşağı yukarı Drakopoulos'un tuvaletinde neler olup bittiğini anladığından o gece Madonna'yı almış. Paraskevas'ın Votsalakyas'ına götürüp becermiş. Bütün gece boyunca kuşkularıyla ilgili tek kelime etmeden kızı becermiş. Bu arada mektubun okunması devam ediyordu. Bense hala hatıralarımdaydım. Ancak adımı duyar duymaz tekrar bulunduğum yere geri döndüm. Agesilaos yine yazacağım kitaptan söz ediyordum. Biliyorum Pusht Manolopoulos. Hatta sahneyi hangi sayfaya koyacağını bile biliyorum. Sen böyle bir fırsatı kaçırmazsın. Louise sana hayatını çöpe atma. Anahtarlar sende. Ne diye elinde tutuyorsun? Kapıyı açıp gökler krallığına gir derdi. Sense kapıyı açmazdın. Kendini tutardın. Aşağılık herifler içimizde neler var neler. Senin suçun değil biliyorum. Suçlu her seferinde hayatımıza paldır küldür giren, hayatımızın yönünü değiştiren, ezen, yıpratan, hayatımızı işe yaramaz, boş bir çuvala döndüren Pusht. Dostum, Agesilaus'un nerelere ulaştığını, Louis'in nasıl bir öğrenci yetiştirdiğini görüyor musun? Ama piç herif korkusuzca devam ediyordu. Yine bana karşı, ama sen aşağılık herif Manolopoulos, paçanı kurtaracaksın. İstesen de istemesen de bir gün gökler krallığına gireceksin. Tanrı'nın sağına, Louis'in yanına oturacaksın. Martha daha fazla dayanamadı, birden ağlamaya başladı. Kendini sıkıyordu ama ben ona baktıkça boğazındaki düğümü, boğazından yukarıya doğru çıkan hıçkırığı, gırtlağını, damağını geçip yukarıya daha yukarıya çıktığını hissedebiliyordum. İçimden işte geliyor, şimdi çıkacak diyordum. Birden ağzını açarak yürek parçalayıcı bir çığlık attığını gördüm. Sanki düdüklü tencerenin kapağı fırlamıştı ya da doğurmak üzere olan bir kadından sular gelmeye başlamıştı. Barajlar yıkılır, nehirler taşar. Deniz karinadan dalıp gemileri batırır. Martha'nın yanındaydım. Kocası Liakopoulos ise karşısındaydı. Çığlığıyla kollarıma gelmesi bir oldu. Kollarımda yüreği parçalanıyordu. Hepimiz şaşkınlıktan dilimizi yutmuş, susup kalmış, kımıldamıyor, taş kesilmiştik. O anda Agesilaus'un annesi ayağa kalktı ve Martha'ya okkalı bir tokat atıp koltuğuna sanki kutsal görevini yerine getirmiş gibi geri döndü. Sakin ve insanlardan uzaktı. Yine kimse yerinden kıpırdamadı. Bir süre sonra Martha benden bir mendil istedi. Burnunu, gözyaşlarını silip ayağa kalktı. Çantasını aldı, mektubu içine koyup gitti. Daha çok Martha'nın gitmesine mi yoksa okunması yarıda kalan mektuba mı üzüldüm bilmiyorum. Kim bilir daha kaç kirli çamaşırımızı ortaya çıkaracak, bıçağı ne kadar derin saplayacaktı. Aramızdan kimse kımıldamadı. Hala susuyor, kıpırdamıyorduk. Kata gelen asansörün sesini, açılıp kapanan asansör kapısını, motorunun çıkardığı uğultuyu, asansörün zemin kata inişini duyduk. Hatta dış kapının kapanmasını bile duyduk. Kapının kapanma sesiyle Liakopoulos ayağa kalktı. Suratını yapay bir şekilde buruşturdu. 6 aydır psikolog ve ilaç parasını ödüyordum. İşte teşekkürü. Hiçbir şeye inanmayın. Fazla elektroşoktan bütün bunları yazdı, deyip gitti. Ardından Drakopoulos ayağa kalktı. Bütün bunlar Agesilaus'un saçmalıkları. Çünkü Tatiana bir daha Retsinas ile birlikte olmadı. Kendisi burada. Hala biraz centilmense itiraf etsin. Biraz bekledi. Louis'in sessiz ve sakin kalmaya devam ettiğini gördü. Gabardinini alıp çıktı. O da gitti. Karılarımızın mektup okunurken yanımızda olmadığına üzüldüm. Agesilaus sadece Martha'nın orada olmasını istemişti. Namussuz herif, Martha'nın orada olmasının her şeyin havaya uçması için yeterli olduğunu biliyordu. Tam bir nitrogliserindi. Tek bir damlası yeterdi. Lazarus ayağa kalktı. Hepimize teker teker baktı. Muhteşem bir dönüş yapıp sanki bize hakaret etmek, yüzümüze tükürmek istiyormuşçasına alt dudağını biraz buruşturduktan sonra meşhur deri çantasını alıp gitti. Her zaman olduğu gibi ayakları yere basan kaba Panayotaros, ne olmuş yani zayıf bir anımda korkudan kralın resmini duvara asmışsam, Antigone'yi işten kovduklarında Agesilaus ne yapmasını istiyordu, hava ile mi beslensin istiyordu, can simidini herkes ister, herkes can simidini arar. Siktirin gidin be, taş kavgaları ve kıldan tüyden şeylerle zamanınızı harcıyorsunuz salaklar, deyip o da gitti. Tamam, Andoniadis'ten sana söz etmiyorum. Ayağa kalktı, eline gri parkasını aldı, hep parka giyerdi, soğuk bir hoşça kalın deyip kapıya yöneldi. Uzun zamandan beri onu bu kadar yakından görmemiştim. Şişman, kel, her tarafı gerdan ve şişkin yanak doluydu. Andoniadis'in endamı da gitmişti. Cenazede onun yanında duran karısının karikatüre benzediği aklıma geldi. Karısı bir deri bir kemikti. Çilecilere benziyordu. Elinde de naylon bir torba vardı. En son ben ve Louis kaldık. Bir de Ayaz çıktı. Birbirimize bakıp tek kelime söylemiyorduk. Burnumuza toprak kokusu geldi. Sonbahardı. Ekim ayı. Agesilaus'un annesi sadece "Bir yerlerde yağmur yağıyor. Yağmur geliyor." deyip balkon kapısını kapattı. Gerçekten de birazdan yağmur yağmaya başladı. İnce, seyrek damlalar yağıyordu. 12. Bölüm Yürüyüş. Bir pazar sabahı Louis neredeyse gün ağarmadan uyanmış, litsacığından kullanılmamaktan artık neredeyse örümcek ağıyla dolan gri renkli, lacivert çizgili, tamamen modası geçmiş takım elbisesini, sonra da çizgili gömleğini jilet gibi ütülemesini istemişti. Lisa giysilerini ütüleyip Louis giyindikten sonra kırmızı kravatını bağlarken bu kravatı da ne zaman almıştı? Lisa'cık nereye gittiğini ve yine hangi çılgınlıklar peşinde olduğunu sormaya cesaret etti. Louis cevap vermedi. Lisa hikayenin muhteşem devamını başkalarından öğrenmiş. Önce Pişiko'ya alekasına gitmiş. Üstelik taksiyle dış kapıyı bir bahçıvan açmış. Sonra diğerini hizmetçilerden biri. Sonunda da pijamalarıyla Bay Anargyros Louis'i karşılamış. Bay Anargyros'u hatırlıyor musun? Hayır mı? Hani onlara ucuz fiyata daire satmak isteyen müteahhit vardı. Kırmızı yüzlü, çilli yüzlü olan. Louis'e ev vermek yerine Louis'den alekayı alan adam. İşte oydu. Bay Anargyros, Louis'i hep eğlenceli bulurdu. Onu görür görmez gözü gönlü açılıyordu. Karısını elinden almasına rağmen Louis'in ona hiç nefret duymaması, Louis ile dost olması için yeterliydi. ''Kardeşim, senin altın gibi kalbin var.'' derdi. Her seferinde Louis'i görmesiyle emirler yağdırmaya başlaması bir olurdu. Masayı kursunlar, fırın yemekleri gelsin, sevdiği mezeler gelsin, sevdiği müzik çalınsın. Yani canı ne istiyorsa o yapılsın. Eğer Louis akşam gelmemişse havuz ışıkları yakılır, Anargyros'un şarap mahzeninden de en yıllanmış şaraplar seçilirdi. Dediğim gibi Louis'in bu ani ziyaretleri Anargyros için tam bir şenlikti. Louis'i önce Anargyros karşılar, çok sonraysa ilk mezeler gelmeye başladığı zaman kıpkırmızı ipek geceliği içinde Aleka merdivenlerden inerdi. Louis her zamanki çılgınlıklarını anlatıyor, Anargyros kahkahalar atarak ''Güzel adamsın'' derken ''Yahu Aleka, böyle bir hazineyi nasıl terk edebildin?'' diye soruyordu. Ama Aleka son zamanlarda Louis'in çılgınlıklarına gülmemeye başlamıştı. Arada sırada kayınpederi kuyumcu Antipas'ı da hatırlıyorlardı. ''Söylesene be Louis, sonunda arkadaşın Leokopoulos Hrisanti'yi becerdi mi?'' Aleka söylenenlere önem vermiyordu. Artık sürekli hüzünlüydü. İnsanlardan uzak, dalgın, soğuktu. Hep kapılara, pencerelere, gökyüzüne bakıyordu. ''Onu boş ver, geçer. Artık belki gülmüyor ama en azından da ağlamıyor. Bir de ağladığını düşünebiliyor musun?'' Bu arada Louis'in kızı Louisa belirdi. Artık epey büyümüş, Fransızca öğreniyor, piyano çalıyordu. Uzun boylu, gururlu, mavi gözlü, tıpkı Louis'in gözleri ve çok akıllı bir kızdı. O da babasını görür görmez gülümsüyordu. Onunla gününü ne kadar dolu dolu yaşayacağını bilirdi. Louis gel bebeğim deyip onu kucağına alırdı. Bebeğim, o zamanlar Bay Anargyros anneciğini elimden almasaydı ve benimle büyümek zorunda kalsaydın ne kadar mutsuz olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Ağır ol, birazdan çocuğun için kendini feda ettiğini de söyleyeceksin. Aleka sadece bunu söyleyip Louis'e bakardı. Aleka bakışlarını Louis'e bir kere doğrulttuktan sonra dalar, kolay kolay bakışlarını başka yöne çevirmezdi. Öylece taş kesilmiş gibi ona bakardı. Louis ne zaman evlerine gitse Aleka'yı daha çok alık alık bakarken buluyor, o da hüzünleniyordu. Aleka'ya acıyordu. Anargyros her zaman ona bir iş önerisinde bulunmayı da unutmazdı. Kendisinin dediği gibi Louis'e yardım etmekten çok öneriyi reddetmesinin tadına varmak istiyordu. Nasıl geçinmeyi düşündüğünü sorup küçük bir giriş yaptıktan hemen sonra esas konuya gelirdi. Çünkü senin ne sağlık sigortan ne emekli maaşın var. Sigorta kartın var mı? Bir daha da kimse sana yat teslim etmeyeceğine göre bir şeyler yapmak zorundasın. Açacağım bir süpermarkete seni müdür yapayım mı? Gel derdine çare bulursun. Louis neden ona iş bulan herkesin onu müdür olarak düşündüğünü anlayamıyordu. Neden ulan beni bu kadar salak bu kadar güvenilir mi sayıyorlar? ''Hayır sevgili dostum, süpermarketin için başkasını bul.'' diye cevap veriyordu Louis. ''Yahu Louis, bu nereye kadar gider, daha ne kadar dayanabilirsin?''